Ayrım 24. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 212. Bogota iç karartıcı, mesafeli bir kentti. 16. yüzyılın başından beri durdurak bilmez bir ahmak ıslatan yağıyordu. Sokaklarda benim de giydiğim gibi koyu renkli takımları, sert şapkalarıyla sürekli oradan oraya koşuşturan erkeklerin bolluğu çekti dikkatimi. Öte yandan insanı teselli etmek için olsun tek kadın çarpmıyordu göze. Cübbeli din görevlileri ve üniformalı askerler gibi kadınların da ticaret merkezindeki hüzünlü kahvelere girmeleri yasaktı. Tramvaylarda ve genel tuvaletlerde karanlık suratlı bir tabela vardı. Tanrı'dan korkunuz yoksa frengiden korkun. Biri arabalarını çeken dev gibi perşeronlarla köşeleri dönerken ya da yağmur altında yürüyerek ilerleyen cenaze konvoylarına yol vermek için dururken havai fişekler gibi kıvılcımlar saçan tramvaylar etkiledi beni. Kentteki en iç karartıcı şeydi bu konvoylar. Ölümü kendileri icat etmiş gibi davranan iyi ailelere mensup ölüler kadifeler giydirilmiş, tüylerle süslü başlıklar takılmış atların çektiği lüks arabalarda taşınırdı. Bir taksiyle önünden geçtiğim Las Nieves Kilisesi'nin avlusunda ilk kez sokakta bir kadın gördüm. İnce ve sakıngandı. Sanki bir yaz kraliçesi gibi giyinmişti. Ama hayalim yarım kaldı. Çünkü yüzü aşılması imkansız bir peçeyle örtülüydü. Ahlaki bir çöküştü bu. Geceyi geçirdiğim ev büyük ve rahattı ama içinde koyu renkli güllerin yetiştiği karanlık bahçesi ve insanın iliğine işleyen soğuk yüzünden hayali görünürdü gözüme. Babamın akrabaları olan Torres Gamboa ailesi benim de tanımadığım insanlar değillerdi. Ama bana yalnızca akşam yemeğinde karşılaştığım uyku tulumlarına sarılmış yabancılar gibi gelirlerdi. Beni en etkileyen şeyse ilk gece çarşafların arasında kaydığımda kendimi buz gibi bir sıvıya batmış hissettiğim için attığım korku çığlığıydı. Bana ilk deneyimin böyle olduğunu ama yavaş yavaş iklimin tuhaflıklarına alışacağımı açıkladılar. Mutsuz bir uykuya dalmadan önce saatlerce sessizce ağladım. İşte geldikten 4 gün sonra koşar adım ulusal burs sınavına kayıtların açılacağı Eğitim Bakanlığı'na giderken hislerim böyleydi. Kuyruk bakanlığın 3. katındaki kayıt odasından başlayarak döne döne ana girişe kadar iniyordu. Görüntü cesaret kırıcıydı. Gök aydınlanmaya başladığında kuyruk Jimenez Quesada bulvarında 4 blok daha uzamıştı ve buna kapı aralıklarına sığınan adaylar dahil değildi. Böyle bir rekabete girip de bir şey elde edebilmek pek mümkün görünmedi gözüme. Günü yarıladıktan sonra birinin sırtıma hafifçe vurduğunu hissettim. Gemideki kitap kurduydu. Beni kuyruğun sonlarında görüp tanımıştı. Ama fötür şapkası ve kaçakoların cenaze kaldırıcılarını andıran giysisiyle benim onu tanımam zor oldu doğrusu. O da şaşırmıştı. Bana, "Burada ne halt ediyorsun?" diye sordu. Söyledim. "Ne eğlenceli ama," dedi gülmekten iki büklüm. "Benimle gel." Kolumdan tutup bakanlığa doğru sürükledi beni. O zaman dostumun Eğitim Bakanlığı'nın ulusal burslardan sorumlu yöneticisi Dr. Adolfo Gomez Tamara olduğunu öğrendim. Bu inanılmaz rastlantı yaşamımın en şanslı olaylarından biridir. Öğrencilik günlerinden kalma şakacı bir tavırla Gomez Tamara beni yardımcılarına romantik boleroları en içten söyleyen şarkıcı olarak tanıttı. Bana kahve ikram edip başvuru formlarına ve uzun kuyruklara saygısızlık etmediklerini, aksine rastlantının akıl ermez tanrılarına saygılarını sunduklarını söyleyerek bürokrasinin gereklerini göz ardı edip kaydımı yaptılar. Genel sınavın gelecek pazartesi San Bartolome Koleji'nde yapılacağını bildirdiler. 350 burs için tüm ülkeden binlerce başvuru olacağını sanıyorlardı. Uzun ve zorlu bir mücadele olacak. Belki de hayallerimin üzerine bir bardak soğuk su içmem gerekecekti. Bir hafta içinde hangi okula kaydolacaklarının bilgisiyle birlikte burs sınavını kazananlar açıklanacaktı. Bu yeni ve ciddi bir bilgiydi benim için. Medellin ya da Vichada'ya bile gitmek zorunda kalmam anlamına geliyordu. Bana bu coğrafi piyangonun nedeninin farklı bölgeler arasındaki kültür hareketlerini canlandırmak olduğunu açıkladılar. İşlemlerim tamamlanınca Gomez Tamara, Bolero'ya teşekkür ettiği aynı enerjik heyecanla sıktı elimi. "Şimdi çok dikkatli ol," dedi. "Yaşamın ellerinin arasında." Bakanlıktan çıkarken din görevlisi görünümlü ufak tefek bir adam bana 50 peso karşılığında istediğim okulda sınava falan girmeden garantili burs ayarlayacağını söyledi. Benim için bir servetten söz ediyordu elbette. Ama o kadar param olsaydı sırf sınav korkusundan kurtulmak için o anda razı gelebilirdim sanırım. Aradan günler geçtikten sonra üç kağıtçının fotoğrafını gazetede bir çeteninkiyle birlikte basılı gördüm. Rahip gibi giyinip resmi kuruluşlarda türlü yasa dışı işler çeviren soytarılarmış. Beni başka bir yere göndereceklerinden emin olduğum için sandığımı boşaltmadım. O kadar karamsardım ki sınav arifesinin gecesi gemide tanıştığım müzisyenlerle birlikte Las Cruces mahallesinde hiç de parlak bir ünü olmayan bir meyhaneye gittim. İçkilerimizi kazanmak için bir kadeh çika başına birer şarkı söyledik. Çika, mayalanmış mısırdan yapılan ezeli ayyaşların barutla incelttikleri barbarlara yaraşır bir içkidir. Böylelikle sınava geç kaldım. Kafam zonkluyordu. Ertesi gün ne önceki geceyi nerede sonlandırdığımı hatırlıyordum ne de beni eve kimin götürdüğünü. Acıdıkları için olsa gerek beni adaylarla dolu dev gibi bir salona aldılar. Soru kağıdına şöyle bir göz atmak bile çoktan bozguna uğradığımı anlamama yetti. Sınav gözetmenlerini kandırabilmek için bana ötekilerden daha az zalim görünen sosyal bilimler sorularıyla oyalanmaya başladım. Birden inanılır yanıtlar vermemi ve mucizevi çıkarımlarda bulunmamı sağlayan bir esin halesiyle sarmalandım sanki. Tanrı'nın arzusuyla bile anlamamın imkanı olmayan matematik hariç. Aceleyle ama iyi yaptığımı hissettiğim çizim sınavı beni rahatlattı. "Kızın yarattığı bir mucize olsa gerek bu," dedi müzisyen arkadaşlarım. Sonuçta tam anlamıyla duruma teslim olarak anne babama eve dönmemek için nedenlerimi açıklayan ve haklarımdan söz eden bir mektup yazmaya karar verdim. Bir hafta sonra gidip sonucu öğrenme görevini de yerine getirdim. Resepsiyondaki memure dosyamın üzerinde özel bir işaret görmüş olmalı ki hiçbir nedeni olmadan beni müdüre götürdü. Kırmızı lastikten şık pantolon askıları ve gömleğinin sıvalı kollarıyla pek keyfi yerinde görünüyordu Tamaro'nun. Profesyonel bir dikkatle sınavda aldığım notları gözden geçirdi. Bir iki yerde tereddüt etti ve sonunda iç çekerek. "Fena değil," dedi kendi kendine. "Matematik hariç resimde aldığın 5 sayesinde kıl payı yakayı kurtarmışsın." Yaylı koltuğunda arkaya kaykılarak bana hangi okulu düşündüğümü sordu. Korkudan ödüm koptu ama hiç bocalamadan "Burada, Bogota'da San Bartolome," dedim. Masasının üzerindeki bir kağıt yığının üzerine avucunu koyarak "Bunlar nüfuzlu kişilerden gelen ve çocuklarını, akrabalarını ya da arkadaşlarını buradaki okullara girmesi için öneren mektuplar," dedi. Sonra bir an duraklayıp aslında bunu dememiş olması gerektiğini fark etti. Yine de sözlerine devam etmeyi seçti. "Sana yardım etmemi istiyorsan Nacional Zipaquirá Lisesi'ni önerebilirim. Trenle 1 saat diye ekledi. Sözünü ettiği tarihi kent hakkında tek bilgim tuz madenleri olduğuydu. Gomez Tamara bana okulun sömürge zamanından kalma bir kolej olduğunu ve yakın tarihteki liberal bir reform sırasında dini bir cemaatten geri alındığını açıkladı. Modern zihniyetli genç öğretmenleriyle tanınan harika bir okulmuş. Onu bazı kuşkulardan kurtarmanın görevim olduğunu düşünerek "Benim babam Godo," diye uyardım. Godo, Bağımsızlık Savaşı sırasında Latin Amerika'daki İspanyollara takılan isim. Kahkahalara boğuldu. "O kadar da ciddiye alma," dedi. "Liberal derken açık fikirli demek istemiştim." Hemen kendini toplayarak kaderimin ders çalışmaktan başka hiçbir şeyin yapılamayacağı, üzerine ölü toprağa serilmiş kasabadaki inançsızlar için bir okula dönüştürülen 17. yüzyıldan kalma eski manastır olduğuna karar verdi. Yaşlı manastır ebediyetin önünde geçit vermez görünüyordu aslında. Yapıldığı dönemde taş revakına şu cümle kazınmış: "Bilgeliğin başlangıcı Tanrı korkusudur. Ancak 1936 yılında Alfonso López Pumayero başkanlığındaki liberal hükümet Kolombiya'da eğitimi ulusallaştırdığı zaman bu nişanda Kolombiya armasıyla değiştirilmiş. Girişte iri sandığımın ağırlığı altında soluk almaya çalışırken gerçek kayalardan oyulmuş kolonyal kemerleri olan küçük avlu, avluyu çevreleyen yeşil boyalı ahşap balkonlar, korkuluklara asılı hüzünlü çiçek saksıları içimi daralttı. 300 yıldan fazla bir süredir hiçbir şeye kadın eli değmediğini belli eden katı bir düzen seziliyordu her yerde. Karayiplerin yasa tanımaz düzlüklerinde yetişmiş olan ben, ergenlik dönemimin 4 belirleyici yılını zamanın karaya oturmuş gibi göründüğü bu yerde geçirme düşüncesi karşısında korkuyla ürperdim. Bugün bile o karanlık avlunun çevresindeki 2 katlı binayla arkadaki araziye yapılmış taş binaya nasıl olup da müdürün ofisi ve evi, yönetici sekreterlik ofisleri, mutfak, yemek odası, kütüphane, 6 derslik, fizik ve kimya laboratuvarları, depo, dispanser odası, çoğu ülkenin en iç karartıcı kasabalarından ama pek azı başkentten kopup gelen 50 kadar öğrencinin demir karyolluların sıralandığı yatakhane sığabilmiştir, merak ederim. Bu sürgünün koşulları benim başka bir şansım oldu neyse ki. Bu sayede dünyanın kavga gürültüsü içinde benim şansıma çatan ülkenin nasıl bir yer olduğunu öğrendim. Beni hemen kendilerinden biri olarak endimseyen 10-12 Karayipli ile birlikte kendimiz ve öbürleri arasında aşılmaz bir ayrım oluşturduk. Biz ve yabancılar. İlk gecenin teneffüsünden başlayarak avlunun farklı köşelerinde bir araya gelen gruplar ülkemin zengin bir örneğiydi sanki. Herkes kendi toprağında olduğu sürece bir zıtlaşma ya da rakiplik yoktu ortada. Ben hemen Karayip kıyılarından gelenlerle kaynaştım. Gürültücü, grup yardımlaşması ve birlik konusunda fanatik, dansta usta olarak ünlenmiştik. Ben bu konuda bir istisnaydım ama Cartagena'dan gelme bir rumbacı olan Antonio Martinez Sierra bana gece teneffüslerinde günün moda danslarını öğretti. Gizli kaçamaklarda en büyük suç ortağım olan Ricardo González Ripoll ise çok ünlü bir mimar oldu. Eminim ki son günlerine kadar dişlerinin arasından aynı duyulur duyulmaz ezgiyi mırıldanmış ve tek başına dans etmiştir. Minko Anaya doğuştan piyanisti, ulusal bir dans orkestrasının şefi oldu. Bir müzik aleti çalmaya hevesli tüm öğrencileri bir araya getirerek okul orkestrasını kurmuştu. Bolero ve Vallenatolardaki ikinci sesin sırrını ondan öğrendim. Sanırım en büyük başarısızlığı safkan bir Bogotalı olan Guillermo López Guerra'ya Karayip usulü klavye çalmayı öğretmeye yeltenmektir ki hepsi 3-2-3-2'den ibarettir ölçüsü. El Banco'dan Humberto Yames yorulmak nedir bilmeden ders çalışır, dansla ilgilenmez, hafta sonlarını okulda kalıp çalışarak heba ederdi. Hayatında futbol topu görmediğinden ya da herhangi bir maç hakkında 2 satır okumadığından emindim. Sonunda Bogota'da mühendis çıkıp El Tiempo'nun spor servisine çırak olarak girdi ve hem bölümünün başı hem de ülkenin en iyi futbol yazarlarından biri oldu. Ama yine de en tuhafımız Choco'dan çok koyu bir esmer olan Silvio Luna'dır kuşkusuz. Önce avukat, ardından doktor oldu. Gözlerini kaybettiğinde 3. üniversitesine başlamıştı. Fagoggio diye çağırdığımız Daniel Rozo, beşeri ve ilahiyat bilimlerinde bilge ilan etmişti kendini. Hem teneffüslerde hem de derslerde durmadan yorum yapar, kehanetlerde bulunurdu. İkinci Dünya Savaşı sırasında dünyanın gidişatı hakkında ondan bilgi alırdık. Okula dergi ve gazete girmesi yasak olduğundan her şeyi dedikodulardan takip eder, radyoyu sadece birbirimizle dans ederken kullanırdık. Fagoggio'nun her birini istisnasız müttefiklerin kazandığı tarihi muharebelerin hikayelerini nereden bulup çıkardığını bilemezdim doğrusu. Cuetame'den gelen Sergio Castro mezun olana kadar lisenin en iyi öğrencisi oldu diyebilirim. Hep en yüksek notları aldı. Sanırım sırrı Martina Fonseca'nın bana San Jose Koleji'nde öğrettiğinin aynısıydı. Derslerde öğretmenin ağzından çıkan hiçbir şeyi kaçırma. Sınıf arkadaşlarının her söylediğini dinle. Öğretmenin soluk alışını bile not et ve bu notlarını bir deftere kusursuz bir biçimde temize çek. Bu nedenle olsa gerek sınavlara çalışmaz, hafta sonları biz kapanıp ter dökerken o macera romanları okurdu. Teneffüslerdeki sürekli arkadaşım Safgan Bogotalı Alvaro Ruiz Torres'di. Gece dinlencesinde askeri adımlarla avluyu arşınlarken kız arkadaşlarımız hakkında birbirimize günlük raporlar verirdik. Ötekiler arasında Yama Bravo'yu, Humberto Guglien'i ve Alvaro Vidales Baron'u sayabilirim. Onlarla hem lise yıllarında çok yakındım hem de gerçek yaşamda uzun yıllar görüşmeye devam ettik. Alvaro Ruiz her hafta sonu Bogota'ya ailesini görmeye gider, sigaralar ve sevgililer hakkında haberlerle yükünü tutup gelirdi. Beraber çalıştığımız dönemde bu iki kötü huyu da ondan kapmışımdır. Ayrıca geçtiğimiz 2 yıl süresince yazdıklarıma şevk katmak için hafızasındaki en güzel anılarla besledi beni. Liceo Nacional'deki tutukluluğum süresince gerçekten ne öğrendiğimi bilmiyorum. Ama 4 yıl süresince çeşit çeşit insanla uyum içinde yaşamak ulusumu birlikçi bir açıdan görebilmemi sağladı. Ne kadar farklı olduğumuzu, kimin ne de iyi olduğunu kavradım. Ülkenin teker teker hepimizin toplamından oluştuğunu bir daha unutmamacasına öğrendim. Belki de bakanlıkta sözünü ettikleri, hükümetin hız kazandırmak istediği bölgesel hareketlilikten kastettikleri budur. Olgunluk çağıma eriştiğimde, transatlantik uçuşu yapan bir uçağın pilot kabinine davet edildiğimde, kaptanın ilk sorusu nereli olduğumdu. Tıpkı sizin Sogamosolu olduğunuz gibi ben de Karayip kıyısındanım yanıtını vermem için konuşmasını bir kez duymam yeterliydi. Çünkü aynı lisede 4. yılımda sıra arkadaşım olan Marco Fidel Bulla gibiydi duruşu. Onun gibi hareket ediyordu. Seslerinin dokusu aynıydı. Bu sezgi sayesinde nasıl davranacağı öngörülemeyen bu toplumun karanlık sularında pusulasız ve akıntıya karşı yüzebildim. Belki de bu yazarlık mesleğimin ana anahtarıydı. Bir düşü yaşıyor gibiydim çünkü burs fikrini ortaya atarken amacım eğitim görmek değil, bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalmadan ve ailemle iyi ilişkilerimi koruyarak bağımsız olabilmekti. Günde 3 öğün yemek garantisi olması bile bu yoksul barınağında evlerimizde olabileceğinden daha iyi yaşadığımız anlamına geliyordu. Otonom bir gözetim altındaydık belki ama bu da evin baskısına yeğdi. Yemek odasında işleyen değiş tokuş sistemi her öğrencinin öğününü istediği gibi ayarlamasına olanak tanıyordu. Paranın değeri yoktu. Kahvaltıda verilen 2 yumurta en çok peşinde koşulan para birimiydi. Çünkü bunlarla diğer 3 öğündeki yemeği kârıyla satın alabilirdin. Her şey tam değerini bulmuştu ve bu yasal ticareti bozan hiçbir şey yoktu. Dahası da var. 4 yıllık yatılılığımda hiçbir sorunun yumruk yumruğa çözüldüğünü hatırlamıyorum. 24. ayrımın sonu. Sayfa 220.